Elçi Petrus, İsa Mesih'in 12 öğrencisinden birisiydi. Ve Petrus mektubunu da o yazmıştır. 1. Petrus 1. bölüm 1. ayetten bunu anlamamız mümkün. Şöyle yazar. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Bu ayetten de anladığımız gibi bu mektubun yazarı Elçi Petrus'tur. Bundan başka Elçilerin İşleri kitabında da onun etkin şekilde kutsal ruhun gücüyle çalışan bir haberci olduğunu okuyoruz. Petrus hakkında bazen cahil bir balıkçı sıfatı kullanılmaktadır. Bence bu sıfatı Petrus'a yakıştırmamalıyız çünkü 3 yıl süresince Rab İsa Mesih'in öğrencisi olan bir adama cahil demek yanıltıcı olacaktır. Petrus mektuplarında en çetin tanrı bilim konularını ele alıp doğru şekilde bize açıklamalar yapar. Bu mektubunun ilk ayetlerinde seçilmiştik. Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği kutsal kılınma, itaat, Mesih'in kanı, üçlü birlik, Tanrı'nın lütfu, kurtuluş, göksel açıklama, Tanrı'nın yüceliği, iman ve diri umut gibi tanrı bilimi konularını ele alıp kolayca bunlarla ilgili konuşur. Petrus bu mektubunu oldukça ilerlemiş bir yaşta kaleme almıştır. Petrus'un bu mektupta yazdıkları cahil bir balıkçının değil, imanda olgunlaşmış bir Mesih imanlısının hikmet dolu sözleridir. Ama yine de unutmamalıyız ki ilhamı veren kutsal ruhtur. İncil yazarlarının tasvir ettiği Petrus ile bu mektubun yazarı Petrus arasında büyük bir fark vardır. Daha önce sabırsızlığı ve toyluğuyla bilinen Petrus şimdi sabrın özü olmuştur. İsa Mesih ile ilk kez karşılaştığında ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmezken şimdi adının anlamını hak ederek bir kaya gibi özü ve sözü bir insan olarak karşımıza çıkar. Rab İsa onun zayıf olduğunu bilerek bir gün onu bir kaya gibi güçlü kılacağını ve yaşamını o sonsuz kaya üzerine kuracağını vaat etmiştir. İncil yazarlarından Matta bu olaya değinirken Petrus'un yine toy ve aceleci tavrıyla İsa'nın Mesih olduğunu beyan ettiğini yazar. Bunun üzerine İsa ona Matta 16. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyledi. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Değerli dinleyicim, Rab İsa Petrus'a bu sözü verdiği zaman Petrus ne bir kaya ne de sağlam bir taştı. Ama yıllar sonra acı ve elemleri tecrübe ettikten sonra Petrus bu mektubunun ikinci bölümünde imanlılara hitaben şöyle yazabilmiştir. Ona gelin, insanlarca yadsınan ama Tanrı'nın yanında seçilmiş diri, değerli taşa. Sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal kahinlik yapısı olarak yükselin. O zaman şunu sorabiliriz. Petrus bu ilk mektubunu ne zaman yazdı? Kutsal kitap uzmanlarına göre bu mektup İsa'dan sonra 64 ila 67 yılları arasında yazılmıştır. Bu yıllar siz dinleyicilerimize bir şey ifade etmiyorsa şöyle söyleyeyim. Petrus bu mektubu yazdığında Roma İmparatoru Nero tahta oturmuş, Mesih inanlarına karşı baskılarını başlatmış durumdaydı. Mektubun elçi Petrus tarafından yazıldığını kesin olarak destekleyen kanıtlar bulunmaktadır. Bir başka soru daha aklımıza gelebilir. Acaba Petrus bu mektubunu nerede yazdı? Bu ilk mektubun 5. bölümünde de bu konuda bize ipucu verilir. 1. Petrus 5. bölüm 13. ayettedir bu ipucu ve şöyle der. Sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markos size selam ederler. Bazı yorumcular Babil kentinin adının simgesel açıdan kullanıldığını ama bunun asıl anlamının Roma olduğunu söyler. Oysa Petrus'un bu adı simgesel olarak kullanmasına hiçbir gerekçe yoktur. Yuhanna'nın yazdığı vahiy kitabında bulduğumuz gibi Petrus simgesel olarak yazmayan bir habercidir. Elçi Petrus çok kesin, harfi harfine ve uygulamalı yazmaktaydı. Yaşamdaki ayrıntıları konu ederdi. Ben şahsen inanıyorum ki Petrus Roma demek isteseydi Babil yerine Roma diye söylerdi. Bana göre Simon Petrus hiç Roma'ya gitmedi. Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan küçük Asya'da dolaştı. Bu bölgelere ilk giden Paulus'tur ama Petrus'un Paulus'tan sonra bu bölgelere gittiğini düşünüyorum. Yani Paulus'u izlediğine inanıyorum. Petrus Roma'da olup İncil'i müjdeleseydi Paulus oraya gitmezdi. Çünkü Paulus Tanrı sözünün yayılmadığı bölgelere gideceğini açıkça belirtmiştir. Roma Paulus'un hedefinde olduğundan bana öyle geliyor ki Petrus değil Paulus Roma'daki kilisenin temelini atmıştır. Petrus'un Roma'da değil Babil'de olduğunu gösteren değerli bir kanıt mektubunda şöyle ifade edilir. Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. 1. Petrus ilk ayette bütün bu bölgeler ki bugün o dönemlerde Küçük Asya denilen Türkiye'dedir. Bunlar bize Petrus'un doğudan batıya doğru ilerlediğini ve mektubunu yazdığı vakitte doğuda olduğunu gösterir. Petrus olduğu yerden başlayarak en uzak yere kadar onları sıralamıştır. Buna göre Petrus'un gerçek Babil'de olduğu mantıklı görünür. Yahudiler Babil'e sürgüne götürüldükten sonra ancak küçük bir grup ülkesine geri döndü. Ki bunlar 60 binden azdı. Halen Babil'de kalan büyük bir Yahudi topluluğunun olduğunu aklımızda tutmalıyız. Üstelik Roma kralı Claudius Yahudilere saldırmaya başlayınca birçok kişi Babil'e kaçtı. Örneğin Priscilla ile Aquila'nın Roma'dan Korint'e kaçtığını biliyoruz. Hem Mesih inanlarına hem de Yahudilere karşı yoğun saldırı başlamıştı. Aynı zamanda Petrus'un hizmetinin ilk başta Yahudilere yönelik olduğunu bildiğimizden Küçük Asya'da ve özellikle Babil'deki Yahudilere hizmet sunduğu çok daha mantıklı görünür. Babil halen Fırat Irmağı yakınında olan büyük bir kentti. Yahudilerin birçoğu sürgünden sonra orada kaldı. Eski kilise babalarından biri olan Papias, Petrus'un ölümünün Roma'da yer aldığını ima ettiği halde bu varsayım için gerekli tarihi temel yoktur. Petrus her yere dağılmış olan Yahudilerin büyük elçisiydi. Bu kanıtı aklımızdan çıkarmamalıyız. Öyle inanıyorum ki Paulus batıya giderken Petrus doğuya gitti. Bu mektubun genel konusuna baktığımızda özetleyecek olursak mektubun konusu imanların elemler içinde besledikleri diri umuttur. Petrus derin düşünceleri, zor tanrı bilimi konularını ele aldığı halde mektubunda bir samimiyet ve yakınlığı hissederiz. Petrus hakkında umut habercisi denildiği gibi Paulus hakkında da iman habercisi denilmektedir. Elçi Yuhanna ise sevgi habercisi diye adlandırılırdı. Tabii doğal olarak umut habercisi Petrus'un kaleminden çıkan bu mektup, imanların diri umutları konusuna ağırlık verir. İlginç şekilde bu ağırlık imanlının tecrübe ettiği elem ve sıkıntılarda noktalanmamaktadır. Bu nedenle mektubun konusu elemler içinde beslenen diri umut olarak karşımıza çıkar. Elçi Paulus gibi Petrus da Efendisi İsa Mesih'in ayak izlerinden yürümüş olan bir imanlıdır. Bundan dolayı özellikle elem ve acılar konusunda Efendisi'nin elemlerinden defalarca söz edecektir. Eski antlaşmada olsun ya da yeni antlaşmada başka yazarlarda bu sıkıntılar, acılar ve elem konularını ele almışlardır. Ama Petrus bu mektubunda imanının elemlerine bambaşka bir açıdan bakar ve ışık tutar. Doktor Robert Layton, Simon Petrus'un gördüklerini güzel şekilde tasvir eden bir tanımlama yapmıştır. Bunu size aktarmak istiyorum. Şöyle yazdı bu yazar. Ruhsal konular üzerinde sanki röportaj yaparmış gibi yazılan bir mektup cansız ve soğuk olur. Ancak birisi kendi kişisel görüşlerini kaleminden kağıda aktardığı zaman okuyucu bu görüşlerin bıraktığı tatlı anıların yarattığı inanç ve sevgi tortusunu mektubun yapraklarında tatmaya başlar. Herhalde bu nedendedir ki Petrus elem hakkında yazarken aynı zamanda sevinçten de söz eder. Bu noktada bir konuya değinmek isterim. Zamanımızda sevindirici haberi müjdeleyen pek çok genç vaiz var. Bu insanlar için Rab'be şükrediyorum. Ancak bazılarının verdiği vaazları dinlerken kendime sormaktan da alıkoyamadığım sorularım var. Acaba bu genç vaizler sıkıntılar üzerine, elemler üzerinde vaaz verirken elemin ne olduğunu, sıkıntıların ne olduğunu, acıları tecrübe etmişler midir? Bence bir vaiz kendi yaşamından bir parça koparıp da dinleyicisine sunamıyorsa verdiği vaaz her ne kadar güzel olursa olsun gereken etkinliğe erişemez. Ünlü vaiz Campbell Morgan hakkında dillerde bir şaka dolaşır. Bunu sizinle paylaşayım. Bir gün Morgan ve eşi bir kilisede genç bir vaizi dinlemeye gitmişler. Tapınma zamanı sona erince Bayan Morgan genç vaizi övmekten kendisini alamamış. Ama Morgan'dan hiç ses çıkmıyormuş. Eşi ona sormuş. Ne var? Vaazı beğenmedin mi? Güçlü bir vaiz değil miydi? Morgan şöyle yanıt vermiş. Bu genç vaiz biraz elem ve sıkıntı çektikten sonra iyi bir vaiz olacak. Aradan zaman geçmiş. Söz konusu genç vaizin başına bazı felaketler gelmiş ve baskı görmüş. Kilisesinde zor sorunlar ortaya çıkmış ve bir gün toprağa vermiş olduğu küçücük yavrusunun mezarı başına durup gözyaşı dökmüş. Campbell Morgan ile eşi yine onu dinlemeye gitmişler. Bayan Morgan bu kez yine sormuş. Nasıl, beğendin mi? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ve ünlü vaiz Morgan cevap vermiş. Gerçekten üstün bir vaiz. Evet değerli kardeşim. Genç vaizin verdiği vaazda elem ve acı tortusunun tatlılığı vardı. Elçi Petrus'un bu mektubunda da o tatlılığı tadıyoruz. Bunu bir keresinde ben de tattım. Genç bir vaizken Rab için tanıklık vermek ve acı hakkında çok konuştum. Bazen hastanelere gidip insanları cesaretlendirip onlarla birlikte dua ederdim. Bunun önemli ve gerekli olduğunu biliyordum ama o alanda kendi tecrübem yoktu. Bir gün hastaneye yatmak zorunda kaldım. Bir vaiz gelip benimle birlikte dua etti. O çıkmak üzereyken kendisine bir zamanlar senin yaptığını ben de yaptım. Hastaneye gidip insanlara Tanrı'nın kendilerini desteklediğini söylerdim. Bugün sen gidiyorsun ve ben buradayım. Daha önce söylediklerimin gerçek olduğunu öğreneceğim dedim ona. Dostum bunun gerçek olduğunu ben kendi hayatımda tecrübe ettim. Bunun kuru bir teori olmadığını da söylemek isterim. Bunu hem Tanrı'nın sözü söyler hem de yaşamımda bunu defalarca yaşadım. Bu nedenle bunun gerçek olduğunu biliyorum. Bunun gerçek olduğunu bildiğim için de bu alanda artık tartışmaya girmem. Örneğin balın tatlı olup olmadığını da hiçbir zaman tartışmam. Sevgili kardeşim ne düşünürsen düşün. Ben bazen kahvaltıda bal yerim ve balın tatlı olduğunu biliyorum. Böyle bir bilgi tecrübeden kaynaklanmaktadır. İşte Simon Petrus bizlere elem çekmek için bir teori önümüze koymaz ya da kendi teorisini sergilemez. Simon Petrus'un bizlere söyledikleri onun kendi kişisel tecrübelerinden kaynaklanmaktadır. Bizim de tecrübelerimiz, deneyimlerimiz olduğu zaman bu bizler için harika olacaktır. 1. Petrus 1. bölüm ve geldiğimizde imanların elemleri ve güvenliklerinin konu edildiğini görürüz. Mesih İsa'ya iman edenlerin büyük çoğunluğu genelde kurtuluşlarının güvencesini hissetmemişlerdir. Yani günahlarının kesin olarak bağışlanıp cennete gideceklerinden emin değillerdir. Şunu söylemeliyim ki gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişsek Rab bizim kuşku içinde yaşamamızı istemez. Bu nedenle kurtulduğumuzu, sonsuz yaşama sahip olduğumuzu kesin bir şekilde Tanrı bilmemizi ister. Hem bu yaşamda hem de sonsuzda her şeyin iyi olacağını Tanrı bilmemizi ister. Kısacası kurtuluş güvencesine %100 sahip olduğumuzu bilinmesi önemlidir. Ben şahsen imanının kurtuluş güvencesine sahip olduğunu hissetmesi gerektiğine her zaman inandım. Ancak kendi kurtuluşumun güvencesine sahip olmam oldukça fazla zaman aldı. Kurtuluş güvencesine sahip olmayan pek çok insan var. Neden? Çünkü imanlının imanını pekiştiren bazı etkenler vardır. Bu etkenlerden söz edecek olursam şaşırırsınız. İmanı pekiştiren nedir biliyor musunuz? Elem ve acı. Evet, elem ve acı. Ne yazık ki bunlara yaşamda fırsat vermiyoruz. Acayip bir şekilde elem ile acı kurtuluşumuzun güvencesini bize sağlamaktadır. Bunun da sonuçta ne yarattığını biliyor musunuz? Sevinç. Şu ilk ayet ne kadar anlamlıdır? Evet, şimdi ilk ayeti okuyalım. Şöyle yazar 1. Petrus 1. bölüm 1. ayet. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Adlandırılma konusunda müjde yazarlarını okursak görüyoruz ki bu mektubun yazarına da İsa Mesih tarafından özel bir ad verilmiştir. Evet, Petrus adı kaya demektir. İsa ona bu adı ilk verdiğinde İbranice Kifas adıyla bilinen Petrus hiç de adının anlamını andıran yani bir kaya gibi kişiliğe sahip değildi. Ama bu mektubu yazdığı dönemde artık o bir kaya gibi olmuştur. Kutsal Ruh'un ilk kez imanların üzerine döküldüğü Pentekost günü şimdi geride kalmış, türlü denenmelerden geçerek Mesih uğruna nelere katlanması gerektiğini bu elçi öğrenmişti. Tutuklanmış, hapse atılmış, tehdit edilmiştir. Üstelik ileride kendisini bir çarmıhın beklediğini de bilmektedir. Bu mektubu kaleme alırken Petrus ne dediğini bilen bir adam olarak karşımıza durur. Değerli kardeşim, inanç konusunda tecrübe sahibi olmadan kafa bilgisiyle övünmek boştur. Ne yazık ki din bilim okullarındaki bazı profesörler bu şekilde böbürleniyorlar. Bu beni hiç etkilemiyor. Bu gibiler acıyı ve elemi tatmadıklarından çobanlığın yani Mesih'e ait olanların ruhsal açıdan beslenmenin sorunlarını bilmezler. Neden? Çünkü bu alanda hiçbir tecrübe ve deneyimleri olmamıştır. Mesih uğruna gerçekten acı çekmenin ne demek olduğunu bilmezler. Onları dinledikten sonra Petrus'un ilk mektubuna dönüp yeniden okumaya ihtiyaç hissediyorum. Çünkü ben Petrus'a inanıyorum. Çünkü Petrus ne dediğini bilen bir insandı. Ben Petrus gibi deneyimlerden geçmiş olan bir kişiye kulak vermek isterim. İsa Mesih'in elçisi Petrus diye kendisini tanıtan bu adam İsa Mesih'in elçilerinden birisiydi. İddia ettiği tek şey budur. Petrus belki de elçiler listesinin başında yerini almasına rağmen diğer elçilerden daha üstün görülmemelidir. Belki Elçilerin İşleri kitabında yapmış olduğum açıklamaları dinleyenleriniz hatırlar. Elçi Pavlus, elçilerle görüşmek için Yeruşalim'e gittiği zaman orada Petrus'la, Yakup'la, Yuhanna ile konuştu. Pavlus bu elçilere ilişkin kilisenin direkleri demiştir. Ancak Pavlus müjdeyi bu kişilerden öğrenmemişti. Pavlus müjdeyi doğrudan doğruya İsa Mesih'ten esinleme yoluyla aldı. Petrus bu yüzden hiçbir zaman en büyük elçi olduğunu iddia etmez. Sadece elçilerden birisiyim der, bu kadar. Değerli dostum, Petrus mektubuna başlarken Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam der. Petrus'un selam yazdığı kişiler Roma İmparatorluğu içerisine dağılmış bulunan gurbetçilerdi. Bunlar Mesih'e iman etmiş Yahudilerdir. Kendi ülkeleri dışında bulundukları için buralarda yabancılar olarak yaşamaktadırlar. Gerek gördükleri baskı, gerekse başka nedenlerden imparatorluk içerisine dağılmışlardır. Eğer bir haritaya bakarsanız sözü geçen bölgelerin Asya ilinde, yani Türkiye'de bulunduğunu görürsünüz. Hatırlarsanız Elçi Pavlus ikinci gezisi sırasında Bitinya'ya gitmeye çalışmış, ancak Tanrı'nın ruhu buna izin vermemişti. Bence Simon Petrus müjdeyi daha önceden buralarda duyurmuştu. Bu yüzden kutsal ruh Pavlus'un müjdenin duyurulmadığı yerlere gitmesini istedi. Elçi Pavlus Yahudi olmayan uluslara, Simon Petrus ise Mesih'e dönmüş olan İsraillere müjdeyi duyuracaktı. Birinci bölümün ikinci ayetinde Petrus birden çok derin Tanrı bilimi konularını ele alarak şöyle yazar. 1. Petrus 1. bölüm 2. ayet. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun der. Petrus mektubunda hitap ettiği insanların seçilmiş olduklarını yazdı. Ne demek oluyor şimdi bu seçilmişlik diye sorabilirsiniz. Din bilimcileri Tanrı'nın ön bilgisi ve seçilmişliğimiz konusunda muhteşem öğretişleri anlamamıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Örneğin, imanlı bir din bilimci şöyle der. Tanrı'nın kendi yarattıkları üzerinde egemen bir hakkı vardır. Üstelik kendi yaratılışı için planları da bulunmaktadır. Kendisine ait olan bir yaratılış içerisinde istediklerini seçip ayırması son derecede doğaldır. Tanrımızın egemen olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu küçük evrende tamamen ona aittir. Evreni kendisi yaratmıştır. Neden evrene böyle bir şekil verdi bilemiyorum. Ama Tanrı her şeyi bilir. Her şeyi bildiği ve egemen olduğu için kendi kişiliğine uygun her istediği şeyi yapmakta da özgürdür diyor bu değerli din bilimci. Değerli kardeşim, Tanrı'nın gelecek içinde plan yapmaya hakkı vardır. Açıkçası zaten bazı planları da yapmıştır. Bu planlara Tanrı'nın başlangıçtan beri aklında bulunan kararlar deriz. Tanrı bu planlarını yerine getirecektir. Tanrı evreni yaratma kararını aldı. Bunu yapmak için sizin ya da benim fikrimi almadı. Hatta bana var olmak isteyip istemediğimi bile sormadı. Bizleri tamamen planlarının dışında bırakabilirdi ama bunu yapmadı. Şükürler olsun, sizleri de beni de düşündü. Seçilmişlik konusunda da bize olan sonsuz sevgisiyle harekete geçti Tanrı. Buna emin olabiliriz. Tanrı insanı özgür iradesiyle yaratırken onun günaha düşeceğini de biliyordu. Rab insanın özgür iradesine engel çıkartmadı ama gerekli olan hazırlığı yaptı. Bazılarımızı kurtuluş için seçme kararını aldı. Bu kurtuluş için dünyaya bir kurtarıcı göndermeyi de tasarladı ve bu kararını tam olarak yerine getirdi. Kendisine gelenleri, yani seçilmişleri kurtarmaya karar verdi. Bu seçilmiş kişileri istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ancak şunu söylemek isterim ki, ancak kurtuluş için Mesih'e dönenler seçilmiş olanlardır. Belki de ama o herkesi seçmedi ki diyebilirsiniz. Ben Tanrı sözünde böyle bir şeyi görmüyorum. Rab İsa Yuhanna 6. bölüm 37. ayette. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam der. O her isteyeni bana gel diye davet eder. Bu davetiye herkese sunulmaktadır, ancak karşılık verilmeli ve kabul edilmelidir. İşte size ve bana düşen sorumluluk değerli kardeşim budur. Rab şu anda seni de kurtuluş için seçti ama senin bir adım atıp onun sunduğu kurtuluşu kabul etmen ve bu seçilmişlikten yararlanman gerekir. Elçi Petrus Tanrı'nın ön bilgisine göre seçildiniz derken derin bir konuya girmiş olmaktadır. Tanrı kendi tasarıları doğrultusunda hareket etmektedir. O sonsuz sayıda yol bulup kurtuluşu sağlayabilirdi ama bunu seçti. Çünkü bu planın en iyisi olduğunu biliyordu. Küçücük insan Tanrı'nın planlarını sorgulayacak bir konumda değildir. Yaratıcı olan Tanrı'dır, biz sadece O'nun yaratıklarıyız. Bizler ne doğacağımız günü ne de ailemizin kimler olduğunu belirleyemeyiz. Ne boyumuzun ne kadar uzun olacağını, ne göz rengimizin ya da hangi zeka düzeyimizde olacağımızı biz seçmedik. Biz bugün neysek tamamen Tanrı'nın lütfuyla O'yuz. Bütün bu saydığım şeyleri bizler için belirleyen Tanrı'dır. Bunların hepsi Tanrı planının yüce bir kısmını oluşturur.
O zaman kurtuluş konusunda bir tasarı var diye neden Tanrı'yı eleştiriyoruz bunu bilmiyorum. Belki de bazı kişiler Tanrı'nın üstü kapalı işler peşinde olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama kesinlikle bu böyle değildir. Sevgili dinleyicim, bir bilseniz Tanrı o kadar iyi ve lütuf dolu ve sabırlıdır ki bizleri günahlarımızın gerektirdiği sonsuz ölümden kurtarmak ister. Ve aynı zamanda mutlu bir şekilde yaşam sürmemizi arzular. Tanrı'ya güvenebiliriz. Bazı kişiler insan tasarılarının uygulanmasını onaylarken Tanrı'nın bir tasarısını bile kabul etmekte zorluk çeker.